Ayrım 10, sayfa 105. Türk Silahlı Kuvvetleri kimin niye hedefinde? Son dönemde dinci liberal ittifakının hedefinde Türk Silahlı Kuvvetleri var. Niye acaba? Saldırganların amacı ne? Tüm bu psikolojik savaşın perde arkasında neler var? TSK'ya ağır sözler sarf edenler kimlerin ağzıyla konuşuyor? Soruların yanıtlarından önce bir fil hikayesi anlatmalıyım. Hindistan'da yaşamları boyunca fil görmemiş 20 kişi gözleri bağlanarak bir filin yanına götürülmüş. File dokunmaları istenmiş. Gözü bağlı Hintlilerin her biri filin bir yerine dokunmuş. Sonra Hintlilere sormuşlar, dokunduğunuz şeyi anlatın. Gözleri bağlı Hintliler filin neresine dokundularsa hayvanı öyle anlatmış, öyle tanımlamışlar. Son dönemde Türkiye'de yaşananları bu hikayeye benzetiyorum. Herkes olayın bir yerini tutmuş, ona göre değerlendirme yapıyor. Fakat meseleyi böyle görenler, böyle tanımlayanlar aldanır. Meselenin özü başka, bütünü görmek gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığınızda 4 kırılma noktası tespit edersiniz. 1. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk devrimleriyle devam eden tarihsel süreç. Bu dönem dış politikasının temeli ise yurtta sulh, cihanda sulh. Komşu ülkeler arasındaki ihtilaflara karışmama gibi barışçı, bağlantısız bir duruştu. Batıya da Sovyetler Birliği'ne de aynı yaklaşım söz konusuydu. 2. 1950'lerde Soğuk Savaş dönemiyle başlayan bu ikinci kırılma noktasının ana ekseninde Batı ABD vardı. Türkiye hızla serbest piyasa ekonomisine geçmeye çalışırken dış politikasını tamamen ABD-NATO eksenine bıraktı. Mehmetçik Kore Savaşı gibi emperyalist görevlerde kullanıldı. 3. 12 Eylül 1980 darbesiyle Kemalist Cumhuriyet'in bütün kurumları tasfiye edildi. Ülkenin aydınları yok edilirken dinci akımların önü açıldı. Komünizme karşı İslam kalkanı hazırlandı. 4. Dördüncü kırılma noktası Doğu Bloku ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ortaya çıktı. Türkiye yeni dünya düzeninde nerede nasıl yer alacaktı? AKP hükümetiyle neoliberalizmin sivil programı hayata geçirildi. Ancak yeni dönemin Büyük Orta Doğu projesine karşı duranlar da vardı. Yani ABD dünyanın en büyük siyasi, iktisadi ve askeri gücüydü. Amerika ile ilişkiler devam ediyordu ama bir sorun vardı. ABD Soğuk Savaş döneminde Türkiye'ye savunma rolü vermişti. Bu rol Atatürk'ün belirlediği barışçıl dış politikaya da uygundu. Ancak Soğuk Savaş bitip Afganistan ve sonra Irak saldırılarıyla başlayan süreçte ABD Türkiye'den atak politikalar istedi. Atak politikadan kastedilen Mehmetçiğin savaş cephesine sürülmesiydi. Tıpkı Kore Savaşı'nda olduğu gibi. Zaten öyle dememiş miydi George Soros, Türkiye'nin en büyük ihraç kalemi Mehmetçik'tir dememiş miydi? Bu atak dış politikaya karşı Türkiye'de bir direnme noktası oluştu. Bu direnişi kimler, hangi kurumlar yaptı? Bu yaşadığımız bir süreç olduğu için bu konuyu biraz daha açalım. Tarih 9 Kasım 1989. Berlin Duvarı yıkıldı, Soğuk Savaş dönemi bitti. Yeni bir dünya düzeni başladı. Orta Avrupa'da, Kafkaslar'da, Orta Doğu'da hemen yeni haritalar çizilmeye başlandı. Soğuk Savaş dönemindeki Türkiye'nin rolü NATO dolayısıyla ABD tarafından belirlenmişti. Peki yeni dünya düzeni Türkiye'ye hangi görevi verecekti? Türkiye'yi ne bekliyordu? Gazeteci Ufuk Güldemir'in Siyah Orta Doğu Masası eski şefi Graham Fuller'la yaptığı röportaj bu rolün ipucunu verdi. Atatürk'ün düşünceleri çağı için son derece güçlü düşüncelerdi. Ama Türkiye artık ulusal kimliğini, yörüngesini, dünyadaki rolünü, hatta İslam'ın günlük yaşamdaki yerini yeniden düşünmelidir. Türkiye demokrasi ile İslam'ın bir arada yaratılabileceği modern bir formül bulsa, İran ve Arap dünyasına olağanüstü büyük bir entelektüel öncülük yapmış olur. İslam dünyası için geleceğin modeli olur bu. 26 Şubat 1990 Cumhuriyet. CIA ajanı Fuller o yıllarda medyaya sık sık demeçler verdi. Kemalizm öldü, Kemalizmin sonuna gelmesinin iyi olduğunu düşünüyorum. Halkın büyük bir parçası İslam için daha hürmet görmeyi, Osmanlı tarihiyle kucaklaşmayı istiyor. CIA ajanı Graham Fuller Los Angeles Times'ta yazdığı pek çok yazıda Türkiye'de yükselen ABD karşıtlığından rahatsızlığını dile getirdi. Örneğin Fuller 15 Temmuz 2003 tarihinde yazdığı "Turkey's No Vote on Iraq Pays Off" başlıklı yazısında Türkiye'de parlamentonun neden Irak Savaşı'na katılma kararını reddettiğini irdeledikten sonra Türkiye'de yükselen ABD karşıtlığından söz etti. Fuller, ABD karşıtlığı ve Türkiye'nin ulusal politikaları konusunda solun ve sağın oluşturduğu bir koalisyondan bahsetti. Kamuoyunda Kızıl Elma Koalisyonu olarak bilinen ittifakı hatırlatan Fuller, yükselen ABD karşıtlığını bu ittifaka bağladı. Bunların dışında Fuller makalelerinde ılımlı İslam projesine verdiği destekle de biliniyor. Fuller, İslam'da köktenciliğe karşı ılımlı siyasetin geliştirilmesi gerektiğini savundu hep. Fuller'a göre İslamcı ülkeler ile ABD ilişkileri bu proje sayesinde düzelebilirdi. Kısacası Fuller'ın politik görüşleriyle Türkiye'nin son dönemde tartıştığı gündem arasında büyük paralellikler var. CIA ajanı Fuller'ın kişisel görüşleri zamanla rapor haline getirildi. Pentagon genellikle CIA ajanlarının görev yaptığı RAND Corporation adlı araştırma kuruluşuna rapor sipariş etti. The Prospects for Islamic Fundamentalism in Turkey. Rapor Türkiye'nin yeni yol haritasını çiziyordu. Ilımlı İslam. Bu görüşü savunan sadece CIA ajanı Fuller değildi. Uygarlıklar çatışması kuramcısı Samuel P. Huntington'ın da tezi aynıydı. Türkiye İslam'ın lideri olmalıdır. Huntington'ın tezini açıklarken sarf ettiği bir cümlesi ilginçti. Demokrasinin mutlaka laikliğe dayanması gerekmez. Hudson Enstitüsü üyesi John O'Sullivan'ın cümlesi de öyle. Türkiye'nin laiklik anlayışı artık değişmek zorunda ve bu değişimi garanti altına alıp koruyacak bir anayasa gelmek zorunda. Kemalizmi toprağa gömüp ılımlı İslam'a sarılması istenen Türkiye'nin idari yönetimi nasıl olacaktı? Bunu da uzun yıllar CIA Türkiye masası şefliğini yapmış Paul Henze'nin raporundan öğrenelim. Türkiye'yi federalizm büyütecek. İstanbul başkenti, Yakın Doğu Federasyonu kurulabilirdi. Ama önce Kürtlerle yakınlaşmak gerekiyordu. Ve CIA'nın federasyona dahil olacak Kürtlere de önerisi vardı. İslam ipine sarılın. Evet, yeni dünya düzeninde Türkiye'nin görevi belli olmuştu. Bu konuda yüzlerce ABD'li uzman konuştu, onlarca rapor yayımlandı. Peki, ABD Türkiye'ye bu rolü biçti de Türkiye'de herkes bunu kabul etti mi? Tabii ki hayır. Türkiye, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu'daki ülkeler gibi yapay ülke değildi. Tarihsel birikimi ve Cumhuriyet'in kazanından nitelikli sayılan hükümet kurmaya yetmese de bir nüfusu ortaya çıkarmıştı. Cumhuriyet mitingleri aslında yeni dünya düzenine karşı duruştu. Yurtsever aydınlar işin farkındaydı. Askerlerin bu mitinglerin gönüllü destekçisi olduğu da bilinen gerçek. TSK, Cumhuriyet'in kurucu ideolojisinden ödün vermeye hiç taraftar değildi. Mustafa Kemal devrimleri ölmemiş, aksine giderek orta çağ karanlığına dönüşen dünyada daha da önemli hale gelmişti. Ordu 28 Şubat kararlarıyla bu tavrını göstermişti. TSK sadece içerisi için değil, dış politika konusunda da ABD ile ters düştü. Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh, komşu ülkeler arasındaki ihtilaflara karışmama gibi dış politika ilkelerinden ödün vermedi. Yani ne Irak'la ne de İran'la savaşmaya taraftardı. Topraklarını lojistik anlamda ABD'ye açmaya da pek taraftar gözükmedi. Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay'ın Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın bir koyup üç almayı hedefleyen çıkarcı politikalarına karşı çıkıp istifa hakkını kullandığını anımsatırım. Ama o kadar eskiye gitmeyelim. 2000'li yıllarda askerlerin tavrı aynıydı. Madem yeni dünya düzeni kurulmuştu, Türkiye'de çok taraflı siyaset izlemeliydi. Ayrıca ABD ve AB'nin sürekli Türkiye'yi örselemesi de çok rahatsızlık vericiydi. Dönemin Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer Kılınç'ın 7 Mart 2002'de Harp Akademileri Komutanlığı'nın "Türkiye'nin etrafında barış kuşağı nasıl oluşturulur?" konulu sempozyumunda yaptığı konuşma Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tavrını gösterdi. Türkiye'nin öncelikle stratejik anlamda kimlerle bağı varsa o bağları çözmesi lazım. Bugünün konjonktüründe kendi bekası açısından ileriye dönük hangi tehditlerle karşı karşıya kalabilir, bunları yeniden iyi değerlendirebilmek için ayaklarındaki bağı çözmesi lazım. Bu bağlardan bir tanesi NATO'dur. Eğer NATO'dan sıyrılırsanız ABD'nin size bakışının ne kadar doğru olup olmadığının, hayrınıza veya şerrinize olup olmadığının kararını daha kolay verirsiniz. Bugün Amerika Türkiye'ye zaman zaman stratejik dost diye bakıyor ama hiçbir zaman dostça davranmıyor. Türkiye'nin yeni arayışlar içinde olması bir ihtiyaç. Rusya ile birlikte ABD'yi göz ardı etmeksizin, mümkünse İran'ı da içerecek şekilde arayış içinde olunmalıdır. Orgeneral Kılınç bu sözleri pat diye mi söyledi? ABD'nin resmi silahlı kuvvetler dergisi American Forces Journal var. Neler yazılmıyor Türkiye hakkında? Emekli yarbay Rolf Peters, Kürt meselesine değindiği Blood Borders, Kan Sınırları adlı makalesinde hiç sıkılmadan şunu yazabiliyor. Türkiye'nin sınırları kan, ırk esasına göre yeniden çizilmelidir. Adamlar oyunu açık oynuyor. Bizde ne oldu? Orgeneral Kılınç'ın sözlerinden hemen sonra TSK karşıtı psikolojik harp kampanyası hızlanıverdi. Üst düzey komutanların darbe hazırlığı içinde olduğunu iddia eden dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden örneğe ait olduğu söylenen ama hala bir türlü gerçek olup olmadığı ortaya çıkarılmayan günlükler yayımlanıverdi. Ardından gazetecileri fişleyen sözde andıçlar ortaya çıkarıldı. Kimin yazdığı belli olmayan lahikalar ortaya saçıldı. Genelkurmay başkanları Orgeneral Yaşar Büyükanıt ve Orgeneral İlker Başbuğ hakkında göreve başlayacakları dönemde karalama kampanyaları başlatıldı, fotoğraflar sızdırıldı. TSK'da kuvvet komutanlığı, ordu komutanlığı yapmış emekli orgeneraller Ergenekon soruşturmasına dahil edilip hücrelere tıkıldı. Psikolojik savaş öyle bir hal aldı ki Mehmetçiğin teröre karşı verdiği mücadelenin sırları bile sızdırıldı. Tuğ General Münir Erten'e ait olduğu söylenen ve Kuzey Irak'a yapılan kara harekatını iki gün önceden haber veren bir video internetten yayınlandı. Aktütüne teröristlerin saldıracağına dair görüntünün TSK'ya verildiği ama hiçbir önlemin alınmadığı şeklinde manşetler atıldı. Oysa görüntülerin Aktütünle ilgisi yoktu. Uzatmaya gerek yok, benzerlerini biliyorsunuz. Söylemek istediğim şudur. Gözü bağlı Hintliler gibi meseleyi sadece bir boyutuyla ele alırsanız, meselenin tümünü, özünü kavrayamazsınız. Bütünü görmek gerekiyor. Mesele Cumhuriyet'in kurucu ideolojisine sahip çıkma meselesidir. Mesele ulusal bütünlüğü, bağımsızlığı koruma, komşularla savaşmama meselesidir. Mesele Orta Doğu'da taşeron olmayı reddetme meselesidir. Mesele dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip Irak ve İran'daki petrol kuyularının bekçiliğini yapmama meselesidir. Mesele sadece bunlardan ibarettir. Mesele bu kadar açık ve ortadadır. Bu stratejiyi hayata geçiren Türkiye'deki solcu liberallerin aha babası da sadece CIA ajanları değildir. Ayrıca New York aydınları da vardır. Solcu liberallerin öğretmenleri. Solcu liberaller Osmanlı'daki tercüme odasında çalışan memurlara benziyor. Fikir olarak ortaya attıkları sadece çeviridir, tercümedir. Bunlar New York neokonlarının söylediklerini, yazdıklarını evirip çevirip yeniymiş, kendi görüşleriymiş gibi yazıp söylüyorlar. Sizce aşağıdaki sözler kime aittir? Ulus devletin sonu gelmiştir. Yeni yüzyılın en önemli çatışması demokrasi güçleriyle otokratik, yani despotizm yanlısı baskıcı güçlerin çatışması olacaktır. Türk ordusu dokunulmaz bir kurum değildir. Türkiye'yi daha demokratik kılacak olan Türklerin hayatında devletin ve ordunun rolünü azaltmaya yarayacak reformlardır. Asıl mesele din özgürlüğüdür vesaire vesaire. Bunlar Türkiye'deki solcu liberallerin özgün görüşleridir derseniz yanılırsınız. Bunları söyleyenler New York aydınları ya da günümüz deyimiyle başlangıçta aşağılayıcı bir terim olarak ortaya atılan neokonlardır. Bunlar 1930'lu yıllarda Amerikan Troçkist hareketi içindeydiler. Sol hareket içinde yer almaları hepsinin Yahudi olmasından ve Ekim devrimiyle tarihte ilk kez antisemitizmi suç sayan bir devletin kurulmasından kaynaklanıyordu. Hitler-Stalin anlaşması ve Troçki'nin 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'e karşı savaşan Franklin D. Roosevelt'i desteklemeyi reddetmesi günümüz neokonların atalarının sosyalizm yolundan teker teker ayrılmasına yol açtı. 1948'de İsrail'in kurulmasından sonra bu grup artık kurtuluşun sosyalizmde değil, İsrail'i koruyabilecek tek güç olan Amerika'da olduğunu savundu. Amerika ne denli güçlü olursa İsrail de o denli güçlü olacaktır. New York aydınları ABD'yi yeni Mesih ilan ettikten sonra sol hareket içinde edindikleri birikimleri Amerika ve Avrupa'da sol hareketin içini oymak için kullandı. New York aydınları tarafından kurulan ve CIA tarafından fonlanan, solcu görünen ama asıl amacı solun içini boşaltmak olan Congress for Cultural Freedom. Soğuk savaş boyunca Sovyetlerdeki sosyalizme karşı sözde özgürlükçü sosyalizm inşa etme misyonu üstlendi. Dillerinden düşürmedikleri kavramlar demokrasi, insan hakları ve özgürlüktü. Pek çok iyi niyetli solcu aydın ne yazık ki bunların aleti oldu, bu rüzgara kapıldı. Solcu aydınları yanıltanların başında Amerikalı Max Shatman geliyordu. O neokonların ilk lideriydi aslında. Ne sosyalizm ne kapitalizm diyen üçüncü kamp teorisi onundu. Görüşlerini öğrencileri yaydı. James Burnham, The Managerial Revolution kitabında insanlığın karşısındaki en büyük tehdidin artık teknisyenlerin ve bilim adamlarının yanı sıra bürokratlardan ve askerlerden oluşan güçlü bir elit yönetici sınıftan geldiğini yazdı. Neokonların önde gelen teorisyeni Robert Kahn, son kitabı The Return of History and the End of Dreams'te yeni yüzyılın en önemli çatışmasının liberal demokrasiler ile otokratik devletlerin çatışması olduğunu yazdı. Ulus devletler yıkılmadan özgürleşme olamazdı. New York Times'ın şahinler arasında saydığı Daniel Freud, İsrail'in bir ulus devlet olmasından rahatsız değildi. Ama söz konusu Türkiye olunca çok sert konuşuyordu. Sorun Türklerin nasıl bir ülkeye sahip olmak istedikleridir. Milliyetçilik, ulusalcılık özünde defansif bir tutuma, gurursuzluğa dayanır. Gururlu insanlar milliyetçi, ulusalcı olmaz. Gururlu insanlar dünyaya açık olur. Alan Bloom, Sidney Hook, Norman Podhoretz gibi eski solcu New York aydınları 1980'lerde neoliberalizmin taraftarı oldular. Neokonları sadece sivil olarak düşünürseniz yanılırsınız. Sözü Amerikan ordusundan Yarbay Patrick F. Gillis'e bırakalım. Tarihe baktığımızda Türkiye'deki siyasal yapının ordunun etkisini sınırlamada kifayetsiz ve isteksiz olduğunu görürüz. Ancak bu durum 2003 yılı itibariyle değişmeye başlamıştır. ABD-Türkiye ilişkileri soğuk savaş yıllarının askeri ortaklığından çok yönlü bir ortaklığa dönüşmelidir. Türkiye'nin ABD ile kalıcı ve geliştirilmiş bir stratejik ortaklık kurabilmesi için bütünüyle demokratik olması gerekmektedir. Mayıs 2004. Bu söylemlerin Türkiye'de yaygınlık kazanmasının bir diğer nedeni de İngiltere doğumlu yeni solun ithalidir. Bu nedenlerle anti-emperyalist deniz gezmiş solcu olamaz diyebiliyorlar. Çevirdikleri öyle çünkü. Emperyalizm olgusu ortadan kaldırılırsa biliyorlar ki ulusal devletlerin varlığı da son bulacak. Bu yeni teorinin mucidi neokonlardı işte. İşin özünde neokonlar önce sosyalisti, sonra hümanist solcu oldular ve en son geldikleri yer ulus devlete karşı anti-emperyalizme inanmayan solcu liberallik. Yani aynen bizim artık sık sık medyada görmeye başladığımız liberaller gibi. New York aydınlarının yazdığını, söylediğini Türkiye'deki solcu liberaller bugün büyük bir öfke ve kinle dile getiriyorlar. Akşam gazetesi yazarı Serdar Turgut, Hedgistan Notları başlıklı yazısında şöyle diyor. Soner Yalçın Hürriyet gazetesindeki yazısında bu insanların düşünce biçimlerini çözümledi. Yazısının başlığı Türk Silahlı Kuvvetleri neden New York aydınlarının hedefindeydi ve bu nedenle de güncel yaşadıklarımız açısından çok önemli bir incelemeydi bu. Soner Yalçın, neokon olarak adlandırılan insanların kökeninin yeni sol, New Left akımda olduğunu ve bunların çoğunun şehrin bu semtinden çıktıklarını yazmış. Çok ilginç ve orijinal bir saptama. Şehrin bu semtinde ağırlıklı bir troçkist nüfus olduğunu ben de biliyorum. Sonunda bu insanlar Yahudi olmalarının da verdiği ivme ile İsrail'in korunmasının ancak Amerika tarafından yapılabildiğini saptayarak Amerika'nın dünyadaki ve bölgedeki rolü üzerine teoriler üretmeye başladılar. İşte bu insanlar Türkiye'ye bölgede Amerika güdümünde yeni roller belirlemek istiyor. Yalçın'a göre TSK'ya yönelik psikolojik savaşlar açanlar da bu insanlardan oluşuyor. Şöyle demiş Yalçın yazısında, New York aydınlarının yazdığını söylediğini Türkiye'deki solcu liberaller bugün büyük bir öfke ve kinle dile getiriyorlar. Kızgınlıkları biraz da göbekten bağları neoliberalizmin ve ABD'nin dünya üzerindeki hegemonyasının küresel kriz ile çökmesinin endişesinden kaynaklanıyor. Eğer doğruysa bu orijinal tespit, o zaman küresel krizi yaratanların toplandığı Doğu yakası, Hedgistan ile Batı yakası, özgürlükçü sosyalistler arasındaki gerilimin direkt olarak Türkiye'ye yansımasına şahidiz demektir. Batı yakası Amerika'nın yeni gücünün teorisinin yapıldığı yer, doğu yakası ise ekonomik gücünün oluşturulduğu ve çökertildiği bölge. Bizim oradaki ikilemi burada da yaşıyor olmamız son derece ilginç ve üzerinde daha çok yazılabilecek bir saptama. Serdar Turgut, New York neokonlarının takipçilerine bir isim veriyor. Rokoko enteller. Neden rokoko? Çünkü bu stil bir zarafet içerir. Hatta abartılı, görgüsüz sayılabilecek bir mimari söz konusu olsa bile buna bir zarafet, bir şıklık katmayı başarır. Entelektüeller genelde böyledir. Çok şık olmayan, hatta kaba bir şey söyleseler de bunu teorik kavram karmaşası altında saklayıp dediklerine şık görünüm verirler. Rokoko entelektüeller kavramını Tom Wolfe'un In the Land of the Rococo Marxists başlıklı yazısından esinlendim. Global trendlere baktığımızda herhangi bir toplumda entelektüel olarak nitelendirilmeye hak kazanmak için kişinin şu özellikleri sergilemesi zorunlu gibi gözüküyor. 1. İçinde yaşamakta olduğun toplumda sıradan diye tanımladığın çoğunluğun üstünde göreceksin kendini. Gündelik hayatın sorunlarından kopuk yaşayacaksın. O gündelik yaşam ve sıradan insanlardan hayal kırıklığı duyacaksın. Bunun toplumdan nefret etmeye kadar varmasına izin vereceksin. 2. Hayata kötümser bakacaksın. Hiçbir şey seni kolay mutlu etmeyecek, kolay tatmin olmayacaksın. 3. Bu kopukluk nedeniyle toplumun önem verdiği bazı değerlere rahatça saldıracaksın. Bunu bir hak olarak kabul edeceksin. 4. Sergilediğin bu duruşunu kompanse etmesi için sürekli olarak toplumda sahip çıkabileceğin ezilmişler arayacaksın. Dikkat edin, bu samimi bir taraf olmaktan değil, kişisel bilincini rahatlatmak için yapılıyor olacak. 5. Sahip çıkılan kitle proletarya olabildiği zaman işler nispeten kolaydı. Türkiye'de hemen bütün Marksistlerin entelektüel sıfatına uyan insanlar olduğunu unutmayalım. Proletarya politik bir sınıf olarak ortadan çekilince rokoko entelektüel kendisine sahip çıkacağı yeni gruplar aradı ve buldu. Kadınlar, azınlıklar, eşcinseller, transseksüeller, ÖDP seçim bildirgelerini hatırlayın, fahişeler, seks işçileri yeni proletarya olarak tanımlanabilir. Proletaryanın yerini alanların sadece bazı yeni gruplar olması da gerekmez. Bazı yeni politik hedefler de proletaryanın yerini tutabilir. Bunun en çarpıcı örneği feminizm ve çevreciliktir. Yeşil partiler. Bu tür amaç ve grupları sahiplenen entelektüel sınıfın, Nietzsche bunların bir sınıf olarak ortaya çıkıp 20. yüzyıla damgalarını vuracaklarını 1882 yılında görmüştür, bir özelliğini daha vurgulamak zorundayız. Sahip çıkmaya başladığı konular ve yeni grupların sorunları hakkında hep genellemeler yaparak konuşan entelektüeller, genelde pek fazla bilmedikleri konularda konuştuklarında dikkat çekerler. Sınıflarının diğer kişileri tarafından sahiplenir, takdir görürler. Batı'dan iki çarpıcı örnek vereceğim. Susan Sontag çok iyi bir yazardır ama onun toplumda bir anda parlaması, beyaz ırkı toplumu yiyip bitiren kanser olarak ilan ettiği 1967 tarihli Partisan Review adlı dergide yazdığı makalesidir. Entelektüeller bir yandan kendilerinden de nefret ettiklerinden çoğunluğunun ait olduğu ırkı böyle kolaylıkla suçlayabilmeleri de rahat olabiliyor. Bugün entelektüeller arasında Obama hayranlığının global olmasının bir nedeni de budur. Diğer çarpıcı örnek ise Noam Chomsky'dir. Türkiye'de okuyucusu bol olan Chomsky büyük bir dil bilimcidir. Bu bilim dalına çok önemli katkıları vardır ama çoğu insan onu Vietnam Savaşı karşıtlığıyla tanır. İnsanların gözünde asıl katkısının önemi pek yoktur. O Vietnam Savaş karşıtlığı gibi doğru bir tavır sergilediğinden meşhurdur artık. İnsanların gözünde topluma, hayata asıl katkılarıyla değil de politik çıkışıyla önem kazanmış insanlardan bahsederken benim aklıma kaçınılmaz bir biçimde Orhan Pamuk geliyor. O da onca usta romandan ziyade tarihimizdeki Ermeni meselemiz ve Kürtler ile ilgili almış olduğu politik tavır nedeniyle rokoko entelektüeller arasında çok popüler oldu. Dolayısıyla bu global trendlere özellikle uyum sağlamak zorunda olan Türk entelektüellerinin ağırlıklı biçimde Obama'yı desteklemelerinde hayret edilecek hiçbir yan yoktur. Onlar için yeni proletarya Kürtlerdir, feminizmler ise türban özgürlüğü şeklinde basit formülle tanımlanır. Bence Türkiye'de iki adet über entelektüel var. Biri Elif Şafak, diğeri de Murat Belge. Murat Belge daha deneyimli, daha bilgili olduğundan dünyada entelektüel kesimde trend olanı Türkiye'ye rahat aktarabildiğinden bir kesim üzerinde etkisini yıllardır kaybetmemiştir. Onun son olarak Taraf gazetesinde yazmaya başlaması bugüne kadar gördüğüm en isabetli karardır. Taraf gazetesi ise yöneticisi Ahmet Altın'ın şahsında rokoko entelektüelizminin en bariz yayın organıdır. Elif Şafak ise entelektüellere mahsus olan amaç ve gruplar hakkında sürekli alışverişteymiş gibi davranıyor. Dünyada ne ve hangi grup gündemdeyse romanlarında onu alıp Türkiye'ye başarıyla uyguluyor. Serdar Turgut'un makalesi böyle. Onu da biz yazalım. Peki bu rokoko enteller hangi kurumsal süreçlerden geçiriyor? Ama bu değerlendirmeden çok somut bilgiler ışığında olacaktır. Şöyle, Orhan Pamuk'un Yıldızının Parlaması'nda Iowa Uluslararası Yazarlık Programı'nın International Writing Program IWP nedenli önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Kendi deyişiyle ilk uluslararası başarısı olan Kara Kitabı 1980'li yıllarda bu programa katılırken yazdı. IWP'nin finansmanı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nca sağlanıyor. Resmi sitesinde programın amacının dünyanın dört bir yanından seçilmiş yazarların Amerikan yaşamıyla tanıştırılması olduğu yazıyor. Aşağıdaki bölüm gene programın resmi sitesinden alındı. IWP yazarları kendi yurtlarına Amerikan kültürünü ve başka ülkeleri daha iyi anlayarak düşünce şekillendiriciler olarak döner. Amerikan kültürünü ve başka ülkeleri daha iyi anlama şansı onları güçlendirerek siyasal baskılar ve etkilerden özgürleşmiş bir biçimde yazabilmelerini ve ilişkiler geliştirebilmelerini sağlar. IWP dünyanın dört bir yanından gelen yazarlara Amerikan kültürünü tanıtarak onları kendi ülkelerinin siyasal baskılarından özgürleştirme amacı güdüyor ve bunu da ABD Dışişleri Bakanlığı'nın parasıyla yapıyor. IWP programa katılacak yazar adaylarını seçerken söz konusu yazarların yabancı uyruklu olsa da Amerika'da yaşamaması kriteri getiriyor. Yazarların Amerikan kültürüyle tanıştıktan sonra ülkelerine dönmesi gerekiyor. Diğer bir kriter ise yazarların kültürler arası dinamikler konusunda rahat olmaları, kültürel etkileşime açık ile istekli olmaları isteniyor. Son yıllarda Müslüman ve Arapça konuşan ülkelerden giderek daha çok yazar kabul eden IWP'nin 2008 katılımcıları arasında İranlı bir kadın şair, Filistinli bir oyun yazarı ve romancı, Ürdünlü bir romancı ve gazeteci, Iraklı bir şair ve deneme yazarı ve Bangladeşli bir şair ve kurmaca yazarı bulunuyor. Yani Orta Doğu'nun yeni Orhan Pamukları geliyor. Nereden başladık, nerelere geldik? Ama madem bu konuya geldik, bir bilgi aktarmama izin veriniz. Tekrar Soğuk Savaş dönemine dönmeliyiz ki Orhan Pamukların yaratım sürecinin nasıl başladığını anlayabilelim.